Ayrım 5.
2. Ruh halleri halis keyfiyetlerden ibaret olmayınca ve kemiyette mekani taksimata münhasır kalmayınca Bergson'un müddet, devam veya deymumet diye tercüme edilir gelen meşhur düresi ve hürriyeti yıkılır. Çünkü Deruni zamanı mekandan ve kemiyetten ayıran bu düre nazariyesi temelini kaybeder. Artık bu telakkinin inkişafından başka bir şey olmayan hürriyet, hayat hamlesi ve yaratıcı tekamül fikirleri de felsefe tarihinin sistemler mezarlığına teşhir olunur. Öfding, Jean Kelevit, Leon Brunswick, Lacombe, yaratıcı tekamül filozofunun bilhassa müddet, hürriyet fikirlerini ve psikolojisini tenkit eden alimlerdir. Bergson'un seziş metodunda mistisizmden başka bir şey iddia edenler, Jacob ve Julian Bend gibi hem de bir kısmı Musevi, alimler ve muharrirlerdir. Bunlar hads, sezgi veya seziş kelimeleriyle tercüme ettiğimiz intuition gibi doneleri hiçbir kontrole müsait olmayan ve mistiklerin hemen hepsinde şu veya bu tabire bürünerek önümüze çıkan bir bilgi vasıtasının sağlam bir metafiziğe temel olamayacağı iddiasındadırlar. Julian Benda, Lettre à Mélisande adlı kitabında sayfa 151, bütün metafiziği yıkmak için Voltaire'in meşhur sözünü hatırlatır. Metafizik iki şeyi ihtiva eder. Birincisi, her selim akıl sahibinin bildiği şeydir. İkincisi, hiçbirinin asla bilemeyeceği şeydir. Bu tenkitlere Bergson'un Fransız felsefe cemiyetinde verdiği cevabı Bergson mistik midir adlı fıkramı almıştım. Tekrarlamayacağım. Yalnız onun samimi dostlarından ve müdafiilerinden birinin Jacques Chevalier'in bu kitaptan ilham alan müdafasını hülasa edeceğim. Bergson'un muarızlarına göre seziş, tahkiki ve teftişi mümkün olmayan sebebe, delille, kontrole yanaşmayan bir keyfiyettir. Şunu söylemek lazımdır ki hiçbir şey tefsir kadar Bergson düşüncesine uzak değildir. Bergson şüphesiz deruni hayatın bütün üstadları gibi mistiktir. Fakat mistisizmden anlaşılan mana, ilmin inkarı demekse Bergson bize söylüyor ki onun akidesi böyle bir mistisizme karşı tepeden tırnağa kadar protestodan başka bir şey değildir. Çünkü bu akide ilimle metafiziği birbirine sımsıkı bağlamaya ve metafiziği müsbet ilim haline sokmaya çalışır. Ve muharrir Bergson felsefesini aklın büyük rolünü inkar etmeyen bir düşünce ananesine bağlamak için Pascal'in şu fikrini hatırlatıyor. Biz hakikati yalnız aklımızda değil kalbimizle de biliyoruz. İlk prensipleri biz kalbimiz vasıtasıyla anlıyoruz ve akıl, kalbin ve insiyakın bu bilgilerine dayanmaya mecburdur. Mekanda üç buğut olduğunu ve adetlerin sonsuz olduğunu ilk önce kalbimiz hisseder ve peşinden de aklımız ispat eder. Bergson, Şövalye, sayfa 106-107. Bergson'a karşı üç gruba ayırdığım bu tenkitlerden başka neotomistlerin ve bunların arasında bilhassa Jacques Maritain'in fikirleri vardır ki her üçünü de ihtiva eder. Maksadım bütün bu tenkitlerin umumi esaslarını ve istikametlerini hülasa etmekten ibaret olduğu için teferruata sokulmadım. Mücerret mefhumlar üstüne kurulan her felsefe sisteminin bu mefhumlarla kaypak ve kaçak realite arasında ezelden beri mevcut uygunsuzluk yüzünden düştüğü tezatlara bakıldığı takdirde Bergson felsefesine karşı yapılan tenkitlere ilave edilecek şeyler olup olmadığını gelecek yazımda araştıracağım. Tasvir-i Efkar 1941. Yemiş yerine kuru dal. Bütün garp, hatta bazı şark memleketlerinde büyük bir sanatkarın, büyük bir fikir adamının yıl dönümü kutlanacağı zaman bunun töreni aylarca evvel hazırlanır. O sanatkarın veya fikir adamının eserleri yeniden basılır. Onun adına sergiler açılır, yeni heykeller ve abideler yapılır. Alişir Nevai Türktür. Fakat Sovyetler Rusyası aylarca evvel onun 500. yıl dönümünü kutlamak için hazırlanmış, onun eserlerini ve minyatürlerini bastırmış, hatta bunların bir kısmını da bizden aldırmıştır. Büyük ismi etrafında iki gündür mevzuna layık canlı ve güzel bir alaka uyandırılan Alişir Nevai'nin eserlerinden hiçbirini kitapçılarımızda bulamazsınız. bizde halk değil, münevver bile onu tanımaz. Eserlerinden hiçbiri yeni harflere çevrilmediği gibi eski harfli nüshalarını da tedarik etmek mümkün değildir. Marif Vekilliği Alişir Nevai'nin bir tek eserini bile bu yıl dönümünden evvel neşretmeyi düşünmemiştir. Bundan 17 sene evvel Hamdullah Subhi'nin Marif Vekilliği zamanında şöhretli bir türkiyatçımız Alişir Nevai'nin Mecalisün Nefais adlı eserini bastırmak için vekaletten 1500 lira almış, Paris gibi büyük Avrupa merkezlerinde çalışmış, mükemmel bir nüsha hazırlamıştı. Bu eser neşredilmedi ve Marif Vekaletinin mahzeninde çürüyor. Bütün o masraf ve emek heba olmuş sayılabilir. Neden Alişir Nevai Türk olduğu halde Sovyetler Rusyası'nda onun adına yapılan tören aylarca evvel hazırlanıyor, eserleri yeniden bastırılıyor, bir kısmı bizden getirtilen minyatürler teşhir ediliyor ve hakkında ilmi etütler, monografiler çıkarılıyor da bizde yalnız eserlerinden bir tanesi bile ortada olmayan bu büyük Türk'ün adı etrafında kuru kuruya bir konferans ve hitabe nümayişiyle iktifa ediliyor. Vaktiyle Nevai'nin Muhakematül Lügateyn adlı eserini basan ikdamcı Ahmet Cevdet kadar da mı olamadık? Türk gençliğinin elinde yeni harflerle basılmış bir tek eseri bulunmayan Namık Kemal'in 100. yıl dönümünde de bundan fazla bir şey yapamadık. Eserlerinden bir tanesi bile ortada olmayan bir şöhret etrafında kubbeler dolusu lakırdı söylemenin güzel fakat eksik ve kuru bir nümayişten fazla kıymeti olmadığını artık anlamalıyız. Büyük bir ismin yıl dönümünde neler yapıldığını, Garp memleketlerinden hatta yanı başımızdaki dostumuz Sovyetler Birliği'nden bile öğrenmeye üşeniyorsak, bize kültürce daha yakın İran'dan da mı ibret almadık? Daha 7 sene evvel Firdevsi'nin yıl dönümünü İran'ın ne büyük çapta hazırlıklarla kutladığını hatırlasaydık, bugün ortada Alişir Nevai namına kuru bir isim ve birkaç kitap ünvanı değil, yeniden bastırılmış koca bir külliyat, koca bir sergi ve koca bir abide bulunacaktı. Külliyattan da, sergiden de, abideden de vazgeçtik. Küçük bir zahmetle ve masrafla onun bir tek eserini neşretmiş olsaydık, bir ziyafet sofrasında tabağında yemiş yerine ağacının kuru dallarını bulanların hayretinden kurtulurduk. Tasviri Efkar 1941. Kırımlı Aziz Bey. Türkçülüğün tarihi karanlıklarla doludur. Bazen bir hayır sahibi elinde bir fener bu karanlıklara dalıyor ve kıyıya, köşeye silmiş gölgeler altında yatan kıymetleri yakalayarak aydınlığa çıkarıyor. Türkçülük bakımından her mesleğin tarihi kim bilir böyle keşfedilmemiş ne kıymetlerin gölgede kalmış yuvaları ile dolu. Tıbbiyeliler Bayramı vesilesiyle her sene bir broşür çıkarılır. Bu seneki broşürde Profesör Kazım İsmail Gürkan bize bir Kırımlı Aziz Bey tanıtıyor. Dostumun meslektaşlarına ve talebesine takdim ettiği bu dinamik şahsiyet, hekimlikten ziyade Türkçülüğün tarihinde yer alması lazım gelen faaliyetleriyle sivriliyor. Bursalı Tahir'in Osmanlı müellifleri Kırımlı Aziz Bey'e birkaç satır ayırmamış değil. Fakat Kazım İsmail'in çizdiği keskin ve canlı krokiden anlıyoruz ki Aziz Bey hekimliğin Türkçe okutulması davasında hem eserleriyle hem de müesseslerinden olduğu Cemiyet-i Tıbbiye Osmaniye'deki mücadeleleriyle Fransızca taraftarlarını hezimete uğratmış bir mücahede adamıdır. Tıp Türkçe okutulamaz diye haykıranların boğazında onun parmak izlerini aramalıyız. Fransızca öğretim taraftarlarını Kırımlı Aziz Bey'in şiddetli hücumlarına temsil eden bu parmaklar susturmuştur. Tıp Türkçe okutulamaz da ne demek? Kırımlı Aziz Bey Türkçe tedrisat yapan bir yeni mektebi tıbbiye açtıranların başında olduğu gibi ilk Türkçe tıp lügatini de o neşretmiştir. Gerçi bu eserdeki birçok ıstılahların şimdi Latincelerini kullanmakta mutlak bir ilmi zaruret vardır. Fakat hekimlik lisanında olduğu kadar halk dilinde de kullanılan ve yalnız ıstılahlara değil, umumi edebiyata da dahil Türkçe kelimeler, bu lügatte yerlerine yanaşma ecnebi kelimelere kaptırmamaktadır. Kırımlı Aziz Bey'in Türkçe tıbbi eserleri bu lügatten ibaret de değildir. Hepsinde o zamanki Osmanlıcanın ilim ve teknik ifadesi olarak istiklalini yabancı lisanlara terk etmesine lüzum olmadığını ispat eden müellif tıp edebiyatımızın da yaratıcılarından biridir. Aziz dostum Kazım İsmail Gürkan'ın yazısına haşiye olarak şurasını da ilave edeyim ki, Kırımlı Aziz Bey'in eserleri yalnız Türkiye'de değil, bütün İslami Şark'ta ve bilhassa Mısır'da Arapça kaidelere uymayan kelimeleriyle bile tıp lisanı esasları olarak aynen kabul edilmiştir. Yazılacağı günü hasretle beklediğimiz Türkçülük tarihi, Kırımlı Aziz'e büyük bir fasıl ayırırsa, henüz tam hacmi içinde idrak edilmemiş bir kıymette layık olduğu yeri verecektir. Tasvir-i Efkar, 1941. Hatip kıtlığı içindeyiz. Dünkü Tasvir-i Efkar'ın Tarık Subhi imzası ile çıkan küçük bir fıkrasında şu satırlar vardı. Nerede bir ihtilaf olsa veya herhangi bir münasebetle merasim yapılsa, ister şehrin göbeğinde veya halk evinde olsun, ister şehrin ücra bir köşesinde olsun, biri kadın, biri erkek, biri zayıf, biri şişman olmak üzere iki hatipten başka kimsenin ismi işitilmez. Bu zevat her yerde ve her fırsatta hazır ve nazırdırlar. Dahası var. Yıllık merasimde söz alan bu hatiplerin karşısında gözlerinizi kapayınız. Plaklara alınmış bir hitabenin her yıl aynı cümlelerini tekrarlayan bir gramofon dinler gibi olursunuz. Hatip söze başlamadan evvel ne söyleyeceğini ezbere bilirsiniz. İster şişman bay kürsüye çıksın, ister hafif bayan. Her yıl tekrarladıkları nutkunun hiçbir cümlesi yoktur ki, tekerleme hiçbir kelimesi yoktur ki beylik sözü olmasın. Birçok sebep sayabilirsiniz. Bizde inkılap heyecanı yok, bizde hatip yok. Bizde hitabet lisanı teşekkür etmemiştir. Bizde kürsü münakaşaları yok ki söylemek sanatı inkişaf etsin. Bizde her şeyden evvel doğru Türkçe konuşan bir sahne de yok. Bizde hatipten vazgeçtik. Elindeki yazıyı düzgün ve manalı okuyan bir spiker bile yok. Fakat sebep diye sayılan bütün bu kıtlıkların hepsi daha derin sebeplerin birer neticesidir. Onları kurcalamayalım. Her birinin içinden koca bir memleket davası fırlar. Biz buracıkta müşahede hududunu aşamayız. Bu müşahedelerin hülasası şudur. Bizde hatip yok. Meşrutiyet yetiştirmeleri kadar bile yok. Ne bir Hamdullah Subhi, ne bir Ömer Naci, ne bir İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Ne bir İhtifalci Ziya, ne bir Hüseyin Kami, ne bir Rıza Tevfik, ne bir Yusuf Akçora, ne de hatta şivesinin bütün aksaklığına rağmen bir Ahmet Ağaoğlu. Neslimizden bir iki isim saymak mümkün. Fakat onları da bugünden çok düne mal etmeye mecburuz. Çok susuyor ve az konuşuyoruz. Tasvir-i Efkar 1941. Hüseyin Cahitler'in geçit resmi. Suriye'yi istilaya kalktığı için herkes Hüseyin Cahit'e ateş püskürüyor. Üç gündür Tanin başmuharririnin adı, kime rast geldimse onun ağzında fena sıfatların mevsufudur. Hüseyin Cahit'in üstüne boşalan Milli Kin'in kızıllığı uzaklardan hemen bütün gazetelerimizin baş makalelerine ve iç yazılarına da vurdu. Suriye'yi istila hikayesi bardağı taşıran damladır. Bardağı dolduran öfke ve nefret suyu da bu harbin başından beri Hüseyin Cahit'in hiçbir İngiliz gazetesinde, hiçbir İngiliz müstemleke gazetesinde görülmedik bir şiddette, elçileri toprağımızda bulunan ve aramızda normal münasebetler cari devletlere saldıran bıçkın kaleminin halk üzerindeki fena tesiridir. Fakat ben bu umumi kinin müşahhas hedefini yalnız Hüseyin Cahit'in şahsında bularak tecelli etmesinden memnun olmuş değilim. Herkesin ağzında hiyanetle, yabancılardan para almakla, bunamakla, çıldırmakla vasıflandırılan Hüseyin Cahit, bu davada olabilir ki inadının kurbanı bir masumdur. Harbin başına kadar şahsında centilmen ve sevimli bir dost bulduğum Hüseyin Cahit'in kendisini bir tarafa bırakacağım. Amminin ruhundaki manasıyla Hüseyin Cahit, bu memlekette bir adamın değil bir zümrenin adıdır. Bu zümrenin içinde bir değil, on değil pek çok Hüseyin Cahit vardır. Türkiye'de ilk gazete çıktığı tarihten beri kalemiyle ammenin vicdanına istikamet verenler arasında hırsızları, lüpçüleri, jurnalcileri, kancıkları, dalkavukları, yalancıları hep bu zümre içine alır. Felaket, Türk'ün başına bütün belaları üşüştüren bu zümrenin mensuplarını nesilden nesile devrederek hala yaşamasındadır. Sarıkamış'ta 100 bin Türk çocuğu bir stratejik kumarını ödemek için harcanırken, Beyoğlu'nda büyük kulüpte poker oynayan zümre budur. Kafkas'ta açlıktan pabucunu yiyen Mehmetçik haykıra haykıra ölürken, Suriye'de Cemalpaşa karargahında şampanyasını içip göbek atan zümre budur. Dün Hünye'nin dostu ve Türkiye'de Alman nüfuzunu demirleştiren Bağdat hattının müdafiği, ertesi gün Fransız sermayesinin mümessili Metr Salem'in dostu ve Osmanlı Bankası'nın müdafiği zümre budur. Tüm demokrasilere senelerce evet, senelerce küfreden, fakat bugün tam zıddı fikirleri misli görülmemiş bir hayasızlıkla benimseyen zümre budur. Harp isteyen zümre budur, çapul isteyen zümre budur. Gözleri Türk kanına, kesesi Türk servetine doymayan zümre budur. Hüseyin Cahit ne kelime? 60 senedir bu memleketin iliğini emen ve bütün felaketlerimizden mesul sürü sürü Hüseyin Cahitler vardır. Tasvir Efkar 1941. Yahya Kemal'in İstanbul'u. Konferansını dinleyemedim. Fakat onun İstanbul'unu kendi ağzından yıllarca dinledim. Bir Bizans sarayının harabeleri önünde Fatih'le beraber şehre giren serdarlarının Rumeli Hisarı'ndaki mezarları önünde, Marmara önünde, lirik maddesine İstanbul'un manzarasından değil, tarihinden alan bu ruhun coşkunluk ve baygınlık anlarında hazır bulundum. Yahya Kemal'i somnabül haline getirecek kadar kendinden geçiren İstanbul, onun gözünde bir coğrafya değil, tarihtir, bir şehir değil, semboldür ki, imparatorluğun, fetih ve sanat bütün kahramanlık ve hassasiyet unsurları ile beraber, topyekün her şeyini, varını yoğunu temsil ve hülasa eder. Kaç Fatih'in altın kanı mermerle karışmış. Yahya Kemal'in Boğaziçi'nde veya Büyükada'daki şahsi hatıraları ile imparatorluğun tarihi o kadar garip bir tarzda iç içe geçmiştir ki, 300 yıllık eski bir taş ve köhne bir ev önünde onu sırf kendi gençliğine ait bir hatırayı anar gibi kıymetleri yaşanmış olmaktan başka bir şey olmayan alelade teferruatın heyecanı ile coştuğunu görürsünüz. İmparatorluğun bütün tarihi sanki onun şahsi hatırasıdır ve Mohaç seferini vaktiyle Büyükada'da yaptığı bir gezintiyi tekrar yaşıyormuşçasına gerçeklik intibalarını sarhoşluğu içinde anlatır. Eski Yahya Kemal bu kadar böyle değildi. Son Avrupa dönüşünden sonra böyle oldu. Şimdiki Yahya Kemal bir inkılap vakasıdır. İnkılabın hoyratlıklarından doğmuştur. Kıymetleri tasfiye edileceği yerde gayretkeşlerin himmetiyle baştan başa inkar edilen bir tarih, ecdadın ruhlarıyla beraber kendini müdafaa için ayağa kalkmak istediği zaman çok defa böyle bir şairin ruhunu seçer. Buna irtica diyen eşektir. Buna müdafaa deyiniz. Fakat bu anlaşılmadığı zaman nafile, yanlış anlaşıldığı zaman hepimiz için tehlikeli bir müdafaadır. Yahya Kemal'in İstanbul'unu iyi anlayalım. Bu aruzun son şairini de, kendi tarihimizi de, inkılabımızı da iyi anlamanın şartlarından biridir. Çünkü sırt sırta inkılapçıların salınacağına binmiş, geçmişle gelecek arasında olanca hızıyla kolan vuran bir milletin muvazenesi, geriye ait şuurundan mahrum kaldığı anda bozulur ve bu tarih fesadı memleket için yıkım olur. Tasvir-i Efkar 1942. Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahlak. İstanbul halk evlerinden birinin odacısı, ekmek karnesi hırsızlığı yaparak para vurmuş ve kendi hayat seviyesine göre şüphe uyandıracak bir sefahate daldığı için nihayet yakalanmış. Hüseyin Cahit Yalçın dünkü makalesinde zabıta memurlarımızın daha yukarı tabakalarda da dolaşıp oralarda avuç avuç para sarf edenleri seyretmelerini istiyor. Yukarı tabakaların yuva yaptıkları muhitler nereleri? Hangi kulüpler ve kumar evleri? Hangi salonlar ve sofralar? Hangi kodaman meclisleri? Geçen dünya harbinden bugüne kadar yukarı tabaka muhitleriyle sıkı fıkı temasını hiç kaybetmeyen Hüseyin Cahit Yalçın bunu bizden daha iyi bilir. Bilir ki zabıta memurlarımızın gayet müstahkem servet üssü içinde yaşayan bu muhitlere sokulmalarına mali imkan yoktur. Oralara ancak Hüseyin Cahit Yalçın gibi yüksek tali sahipleri girebilir. Yeni Sabah baş muharriri ilave ediyor. Göze çarpan yeis verici, ümit kırıcı, ahlak bozucu, karakter mahvedici manzaralar gerçekten çoktur. Bu korkunç ahlak yıkımı tablosunun kederli seyircilerinden biri de biziz. Bütün rolümüz imkanların bize gülümsemesi nispetinde gördüklerimizi tenkide inhisar ediyor. Fakat Hüseyin Cahit Yalçın'ın imkanları baş makalesinin ilk ve son kelimesi arasında mahpus değildir. Ayrıca bir milletvekili hem de nüfuzlu bir mebus sıfatı ile Yeni Sabah baş muharririnin şimdiye kadar ne yaptığını bilmek isterdik. 4 seneden beri Büyük Millet Meclisi'nde ağzından tek kelime çıktığını duymadığımız Hüseyin Cahit Yalçın, kaleminden daha kuvvetli vasıtalara sahiptir. Eğer zabıta memurlarımıza daha geniş kontrol ve müdahale selahiyetleri verilmesini istiyorsa, bu lüzumun müdafaa yeri bir gazete sahibesinden evvel kendisinin işgal ettiği yüksek rey ve selahiyet kürsüsüdür. Aynı Hüseyin Cahit Yalçın şöyle diyor: "En küçük bir odacıdan en yüksek resmi zata varıncaya kadar herkes sarf ettiği paranın nereden geldiğini söyleyebilmelidir. Hatta resmi vazife sahibi addedilmeyen gazeteciler ve bilhassa gazeteciler." Yeni Sabah baş muharriri biraz aşağıda ecnebi memleketlerden ilan veya şubu vesilesiyle para alan gazetecileri kastettiğini de saklamıyor. Kimdir bu gazeteciler? Her namuslu meslektaşı şüphe altında bırakan bu genel hüküm, basın birliğinin merkez idare heyetinde bulunan Hüseyin Cahit Yalçın'ın kalemine yakışmaz. Herkes gibi kendisi de bilir ki yabancı bir memleketten para aldığı en çok söylenen muharrir bizzat Hüseyin Cahit Yalçın'dır. Fakat biz kendisini de öteki meslektaşlarımızı da bu alçakça iftiradan tenzih etmek isteriz. Eğer onun yaptığı gibi ispatsız ima mübah sayılırsa, korkulur ki bu şekilde haksız ithamların ilk kurbanı kendisi olur. Hüseyin Cahit Yalçın herkesten ziyade kendisi için nazik olan bu mevzularda çok titiz ve dikkatli olmaya mecbur muharrirlerin başında geliyor. Tasvir-i Efkar 1942. Mimar Vedat. Tanzimat'tan sonra Türk olduğunu daha çok unutan mimarlığımıza kendi kendisi olmak lüzumunu hatırlatan ilk sanatkar Mimar Vedat'tır. Ondan evvel kötü bir tercüme devri yaşayan mimarlığımız, bütün milli izlerini kaybetmiş, sağlamlıktan başka hedefi olmayan, silik ve şahsiyetsiz bir yapı sanatı halindeydi. Alelade bir tekniğin icaplarına uymaktan başka hiçbir endişesi olmadığı için, hazin bir üslup anarşisi içinde yüzen bu kalfa mimarlığına ilk isyan Mimar Vedat'tan doğdu. Onun her eserinde teknik ve Türklük, yapılarının sapasağlam ve apaydınlık ifadesinde göze vuran iki hakim endişedir. Aradığı milliyi ne derece bulabildi? Buna selahiyetin vereceği cevap ne olursa olsun, onu Tanzimat'tan sonrası mimarlarımızın ilk milliyetçisi olmak şerefinden mahrum edemez. Dar ve karanlık caddelerimizde, onun geniş cepheli, kaidesi üstüne rahat nefes alarak oturmuş, Çinilerinin Türk yeşili gülümseyen aydınlık binaları yükseldiği zaman bütün İstanbul hafızasını kaybedip tekrar bulmaya başlamış bir şehrin sevinç ürpermelerini duydu. Ben o anları yaşayanlardanım. Yeni Postane doğduğu tarihte onun karşı kaldırımından geçerken durup cephesine bakmak benim milli keyiflerimden biriydi. Sonra bu binanın içinde 1 sene kadar memurluk hayatı yaşadım. Orta katın şimdi bakımsızlık yüzünden harap olmuş koridorunda her gün yürüdükçe içimdeki anarşiye ahengin mucizesiyle çeki düzen veren derin bir sükun ve ferahlık duyardım. Mimar Vedat'ın bütün binaları önünde hacmine layık bir meydandan mahrum olmak gibi büyük bir nasipsizliğe uğramıştır. Ona bir başka zemin, başka zaman lazımdı. Eserleri dar bir zemine, kendisi de nihayet kübik salgını ile büsbütün melezleşen bir acayip zamana düştü. Fakat genç mimar, sen onun izini bırakma. Sana kendimizi aramayı öğreten üstadın ruhu, onun aradığını sen bulduğun zaman şad olacak. Tasvir-i Efkar 1942.